Ayrım 3.
Belçikalı derin derin düşünüyordu. Jap sordu. Bize yardım edeceksiniz değil mi? Poirot aldığı düşüncelerden uyanarak en iyisi Monsieur Fournier ile Paris'e gitmem olur. Fransız buna çok sevinirim diye bağırdı. Yine neler düşünüyorsunuz? Jap merakla Belçikalı'ya bakıyordu. Deminden beri hiç sesiniz çıkmıyor. Aklınıza bazı şeyler geldi değil mi? Bir iki fikir, bir iki fikir. Ne var ki durum karışık. Anlatın bakalım. Poirot ağır ağır beni kaygılandıran şeylerden biri dedi, borunun bulunduğu yer. Tabii az kalsın bu yüzden içeri tıkılıyordunuz. Belçikalı dedektif başını salladı. Anlatmak istediğim o değil. Borunun koltuğumun arkasına saklanmış olması beni düşündürüyor. Ayrıca beni kaygılandıran borunun o şekilde saklanmış olması. Jap, ben sizinle aynı düşüncede değilim diye cevap verdi. Sonunda katil boruyu bir yere saklamak zorundaydı. Bunun üzerinde bulunması işine gelmez tabii. Orası kesin ama uçağı araştırdığınızda herhalde fark ettiniz. Pencerelerin açılmasına olanak olmamasına rağmen hepsinde birer vantilatör var. Yani camda birer takım yuvarlak delikler var. Bir daire çizecek şekilde açılmış bunlar. Bu delikleri istediğiniz zaman açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca delikler tam o borunun geçebileceği büyüklükte. Katil için boruyu bunların birinden dışarıya atıvermekten daha kolay ne olabilirdi? Aşağıya uçar ve yere düşerdi. Herhalde bir daha kolaylıkla bulunmazdı. Buna bir engel vardı. Katil bunu yaparken görülebileceğinden korktu. Ne de olsa boruyu vantilatörden itseydi biri bunu fark ederdi. Poirot güldü. Anlıyorum. Katil boruyu ağzına götürerek öldürücü dikeni fırlatırken görülmekten de korkmadı da çubuğu vantilatörden dışarı iterken birinin görmesinden çekindi. Jap içini çekti. Evet, biraz saçma gözüküyor. Yine de durum ortada. Katil boruyu gerçekten koltuğun arkasına saklamış. Bunu dikkatle almamamız boşuna. Poirot cevap vermedi. Fournier merakla sordu. Bu nokta bazı şeyler düşünmenize mi neden oldu? Belçikalı evet der gibi başını eğdi. Evet, kafamda bazı fikirlerin belirmesine neden oluyor. Dalgın dalgın Jap'ın kenara itmiş olduğu tablayı eski yerine koydu. Sonra aniden başını kaldırarak. Ha, aklıma gelmişken dedi. Yolcuların eşyalarıyla ilgili liste hazır mı? Jap, ben verdiğim sözü tutarım diyerek gülümsedi. Elini cebine sokarak daktiloda yazılmış birkaç sayfa çıkardı. İşte buyurun, buraya en ufak ayrıntılara kadar bütün eşyaların adları yazıldı. Yani yolcuların üzerinde bulunan eşyalar. Şunu da belirtmek isterim ki, içinde garip bir şey var. Bunu sizinle listeyi okuduktan sonra konuşacağım. Poirot kağıtları masaya koyarak okumaya başladı. Fournier'e yaklaşarak Belçikalı'nın omuzunun üzerinden bakıyordu. James Ryder. Cepler, J markalı keten mendil, domuz derisi cüzdan, yeni bir sterlinglik banknot, 3 kart vizit, ortağı George Elberman'dan gelen bir mektup, bunda şu satırlar var. Borç alabildiğini umarım, yoksa başımız derde girecek. Altında Moody imzası bulunan ve ertesi gece için Ryder'a Trocadero gece kulübünde randevu veren bir pusula, ucuz kağıda bozuk bir yazıyla yazılmıştı. Gümüş tabaka, çakmak, dolma kalem, bir deste anahtar, yale kapı anahtarı, bozuk para. Evrak çantası, çimento işiyle ilgili kağıtlar, İngiltere'ye girmeyi yasak olan bir kitap, bir kutu öksürük pastili. Doktor Roger Bryant, cepler, iki keten mendil, içinde 20 sterlin ve 500 frank bulunan bir cüzdan, bozuk para, randevu defteri, sigara tabakası ve çakmak, dolma kalem, yale kapı anahtarı ve bir deste anahtar. Kutuda bir flüt. Ayrıca Benvenuto Celli'nin Hayatı adlı kitap. Norman Galli. Cepler. İpek mendil. İçinde bir sterlin ve 600 frank bulunan bir cüzdan. Bozuk para. Dişçi malzemeleri yapan iki firmanın kartları. İçi boş bir kibrit kutusu. Gümüş çakmak. Pipo. Muşamba tütün kesesi. Yale kapı anahtarı. Evrak çantası. Beyaz keten ceket. İki küçük dişçi aynası. Pamuk. Bir dergi ve bir kitap. Armand Dupont, cepler, içinde 1000 ve frank ve 10 sterlin bulunan bir cüzdan, bir koruyucu içinde gözlük, bozuk para, pamuklu mendil, bir paket sigara, defter biçimli kibrit, bir kutu içinde kart vizitler, kürdan, çanta, vereceği konferansla ilgili notlar, Almanya'dan çıkan arkeoloji ile ilgili iki kitap, iki sayfa çanak çömlek resmi, söylendiğine göre İran'da yapılan üzerleri süslü, içleri boş çubuklar, sepet örgüsü bir tabak, 9 çanak fotoğrafı. Charles Dupont, cepler, içinde 5 sterlin ve 300 frank bulunan bir cüzdan, sigara tabakası, fil dişi ağızlık, çakmak, dolma kalem, 2 kurşun kalem, içi karmakarışık yazılarla dolu küçük not defteri, Le Mariner adlı birinin yolladığı İngilizce mektup. Bu mektupta C.D. Tottenham Kurt Sokağı yakınındaki bir lokantaya davet ediliyor. Ayrıca bir miktar bozuk para. Daniel Clancy. Cepler, mürekkep lekeli bir mendil, sızan bir dolma kalem. İçinde 4 sterlin ve 100 frank bulunan bir cüzdan. Gazeteden kesilmiş 3 cinayet haberi. 2 emlakçıdan mektup, randevuların yazıldığı küçük bir defter. 4 kurşun kalem, bir çakı. Yarısı tamamlanmış bir bilmece. İçinde cinayet romanı konuları bulunan bir defter. Biraz bozuk para, Napoli'de bir otelin faturası. 3'ü ödenmiş, 4'ü ödenmemiş 7 fatura. Bir deste anahtar. Yağmurluğun cebinde Vezü'de cinayet adlı bir hikayeyle ilgili notlar. Tren tarifesi, golf topu, bir çift çorap, diş fırçası, Paris'teki bir otelin faturası. Lady Venetia Kerr, tuvalet çantası, pudriyer, biri fil dişi, diğeri yeşim iki ağızlık, tabaka, çakmak, mendil, iki sterlin, bozuk para, anahtarlar, bir kredi mektubunun yarısı. Ufak bavul, tuvalet takımı, şişeler, fırçalar, taraklar vesaire, manikür takımı. İçinde diş fırçası, macun, sabun ve sünger bulunan plastik çanta. İki makas, İngiltere'de aile ve arkadaşlarından gelmiş 5 mektup, iki roman, iki köpek resmi. Elinde bir moda dergisi vardı. Janet Grey, el çantası. Dudak boyası, allık, pudriyer, yale anahtarı, bir bavul anahtarı, kalem, tabaka, küçük defter şeklinde kibrit, İki mendil, Le Pinet'teki otelin faturası, Fransızca sözlük, içinde 100 frank ve 10 şilin bulunan para çantası, bozuk para, 5 franklık bir fiş. Mantosunun cebinde, Paris'ten alınmış 6 kartpostal, 2 mendil, bir ipek eşarp, altında Gladys imzası olan bir mektup, bir tüp aspirin. Kontes Cicely Hobury, el çantası, 2 dudak boyası, pudriyer, allık, mendil, 3000 frank, 6 sterlin. Bir miktar bozuk para, iki ağızlık çakmak. Tuvalet çantası, makyaj takımı, altın manikür takımı, üzerine mürekkeple boraks yazılmış küçük bir şişe. Poirot listenin sonuna gelince jap parmağıyla işaret etti. Bizim memur zeki davranmış, şişenin o süslü takımlara uymadığını düşünmüş. Boraksa, güleyim bari, şişedeki beyaz toz kokainmiş. Poirot'un gözleri hafifçe açılmıştı. Ufak tefek Belçikalı yavaşça başını salladı. Müfettiş, belki bunun bizim olayla bir ilgisi yok dedi. Yine de kokaine alışan kadınların ahlak kurallarına fazla aldırmadıklarını iyi bilirim. Ayrıca Kontes Hazretlerinin takındığı çaresiz küçük kadın rollerine rağmen istediğini elde etmek için her şeye başvuracak bir insan olduğu kesin. Tüm bunlara karşın Gisel'i öldürmeyi başarabileceğini pek sanmıyorum. Ayrıca oturduğu yer bakımından pek mümkün değil. Açıkça karmakarışık bir durum. Poirot kağıtları toplayıp tekrar okudu. Sonra içini çekerek listeyi masaya bıraktı. Tüm yazılar cinayeti bir kişinin işlediğini belirtiyor. Ama onun bu işi neden ve nasıl yaptığını bilmiyorum. Jap ona hayretle bakarak, yani bu listeyi okurken katilin kim olduğunu anladığınızı mı söylemek istiyorsunuz dedi. Evet. Jap kağıtları kaptı, her sayfayı dikkatle okuyor, sonra Fournier'e uzatıyordu. Sonra kağıtları masaya fırlatarak Poirot'a baktı. Benimle alay mı ediyorsunuz Monsieur Poirot? Hayır hayır, buna da nereden çıkardınız? Fournier ise o sıra başını sallayarak ben galiba aptalım, çünkü bu listenin işimize yarayacağını pek sanmıyorum diye konuştu. Poirot, bu liste tek başına tabii işimize yaramaz dedi. Eğer olayın belirli bir yönüyle bunu birleştirirseniz, yine anlamadınız mı? Hoş, belki de ben yanılıyorum, tümüyle yanılıyorum. Jap bağırdı, şu teorinizi açıklayın bakalım, ne olursa olsun ne olduğunu öğrenmek isterim. Poirot başını salladı. Dediğiniz gibi bu yalnızca bir teori. Listede bir yer bulacağımı umuyordum ve gerçekten de buldum. Aradığım orada ama ipucu ters yönü gösteriyor. Yani yanlış birinin üzerinden çıkan doğru ipucu. Bundan da epeyce uğraşmamız gerektiği anlaşılıyor. Zaten daha bilmediğim birçok şey var. Şu an doğru yolu göremiyorum. Gerçi bazı şeyler belirlenmeye başlıyor. Siz aynı kanıda değil misiniz? Evet, olmadığınız anlaşılıyor. Açıkçası pek emin değilim. Yalnızca bazı kuşkularım var. Masal anlatıyorsunuz. Jap ayağa kalkmıştı. Neyse, artık çalışmamıza son verebiliriz. Ben Londra'daki işlerle meşgul olacağım, siz de Paris'tekilerle. Fournier, siz ne yapacaksınız Monsieur Poirot? Monsieur Fournier ile Paris'e gitmeyi her zamankinden daha çok istiyorum. Her zamankinden daha çok mu? Doğrusu kafanıza nasıl bir kurt girdiğini öğrenmek isterdim. Kurt mu? Ah ne kötü söz bu. Fournier ile Jap evden ayrıldıktan sonra Belçikalı yandaki masaya giderek oradan bir dergiyi aldı. Sayfaları çabucak açtıktan sonra durakladı, aradığını bulmuştu. Bir fotoğraftı bu, altında "Güneşe Tapanlar" diye bir yazı vardı. Kontes Sissel Hobury ile Bay Rangmont Barlö Pünet'te. Poirot mayolu kadınla adama baktı. Kol kola girmiş, birbirlerine gülümsüyorlardı. Sonra başını salladı. Acaba insan bu konuda bir şeyler yapabilir mi? Evet, evet, yapabilir sanırım. Poirot'la Fournier'e Paris'e varır varmaz doğru Joliet sokağında 3 numaralı eve gittiler. Sokak Sen Nehri'nin güney tarafına düşüyordu. 3 numaralı binanın diğer evlerden farklı bir yanı yoktu. Yaşlı bir kapıcı onları içeri alarak soğuk bir tavırla Fournier'i selamladı. Yine mi polis? Yakında evin adı çıkarsa hiç şaşmam diyerek homurdana homurdana kendi dairesine gitti. Fournier, önce Gisel'in bürosuna gidelim dedi. Bu katta bulunuyor. Konuşurken cebinden bir anahtar çıkardı. Kapıyı kilitleyip mühürledik. İngiltere'deki resmi soruşturma sona erinceye dek kapalı kalması doğru olacaktı. Korkarım büroda bize yardım edebilecek bir şey yok. Mühürleri çıkararak kapıyı açtı, içeri girdiler. Madam'ın bürosu havasız ve küçük bir yerdi. Bir köşede eski tip bir kasa, büyükçe bir yazı masası, birkaç tane biçimsiz koltuk vardı. Odanın tek penceresinin camları iyice kirliydi ve hiç açılmamış olduğu anlaşılıyordu. Fournier çevresine bakınarak omuzunu silkti. Gördünüz ya, hiçbir şey yok, hiçbir şey. Poirot masanın arkasına geçti, koltuğa oturarak Fournier'e baktı. Eliyle önce masanın üstünü, sonra da altını yokladı. Burada bir düğme var, bir zil. Evet, kapıcıyı çağırmak için. Madame Gisel önlem almış demek. Herhalde müşterileri zaman zaman sorun çıkarıyorlardı. Çekmecelerden bir ikisini açtığında içinde kağıtlar, kalemler ve takvim olduğunu gördü. Ancak çekmecelere bir tek belge bile konmamıştı. Poirot bunlara şöyle bir göz atıp her tarafı sıkı sıkıya arayarak "Size hakaret etmek niyetinde değilim dostum. Bulunacak bir şey olsaydı herhalde çoktan elinize geçerdi." Başını kaldırarak kasaya baktı. "Pek işe yarar gibi görünmüyor," dedi. Fournier de aynı düşüncedeydi. Modası geçmiş bir kasa. İçi boş muydu? Evet. O Allah'ın cezası hizmetçi bütün kağıtları yakmıştı. Ah evet, hizmetçi. O da hizmetçisi. Onu görmemiz gerek. Dediğiniz gibi odada ilgimizi çekecek hiçbir şey yok. Aslında çok ilginç, öyle değil mi? Çok ilginç demekle neyi kastettiniz Monsieur Poirot? Yani bu odada Madame Gisel ile ilgili onun asıl kişiliğini gösterecek bir tek eşya bile yok. İşte ilginç olan bu. Fournier alay edercesine Madame Gisel duygusal bir kadın değildi diye cevap verdi. Poirot ayağa kalktı. Gelin şu hizmetçiyi görelim. Madame Gisel'in çok güvendiği o hizmetçiyi. Elise Grandier kısa boylu, şişman, orta yaşlı bir kadındı. Kıpkırmızı yüzü ve zeka dolu boncuk gözleriyle bir Poirot'a bir Fournier'e bakıyordu. Fransız, oturun Mademoiselle Grandier dedi. Teşekkür ederim Monsieur. Kadın sakin bir tavırla bir iskemleye oturdu. Monsieur Poirot'la ben bugün Londra'dan döndük. Madame'ın ölümüyle ilgili olan resmi soruşturma dün yapıldı. Olayın kuşku götürür bir yanı yok. Madame Gisel'i zehirlemişler. Kadın ciddi bir tavırla başını salladı. Söylediğiniz çok korkunç Monsieur. Madame'ı zehirlemişler demek, böyle bir şey kimin aklına gelirdi? İşte belki siz bize bu konuda yardım edebilirsiniz Mademoiselle. Tabii Monsieur, polise yardım için elimden geleni yaparım. Ama ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey. Fournier sert bir sesle madamın düşmanları olduğunu biliyorsunuz dedi. Bu doğru değil, madamın neden düşmanları olsun? Fransız alayla, haydi haydi matmazel diye cevap verdi. Tefecilik kolay iş değildir, insan bu yüzden düşman kazanır. Elise onayladı, doğru, madamın müşterileri bazen hoş olmayan davranışlarda bulunurlardı. Bağırıp çağırırlardı değil mi? Madame Gisel'i tehdit ederlerdi. Hizmetçi başını salladı. Hayır hayır, yanılıyorsunuz, tehdit eden onlar değildi. Müşteriler ağlarlar, inlerler, şikayet eder, parayı ödeyemeyeceklerini söylerlerdi. Yani buna benzer şeyler. Sesinde derin bir boğuntu vardı. Poirot söze karıştı. Herhalde müşteriler bazen borçlarını ödeyemiyorlardı değil mi? Elise Grandier omzunu silkti. Belki, ama bu yalnızca onların sorunu. Zaten sonunda parayı verirlerdi. Sesinde memnunluk vardı şimdi. Fournier, Madame Gisel dedi, aman dinlemeyen bir kadındı değil mi? Madam o şekilde hareket etmekte haklıydı. Onun kurbanlarına acımıyor musunuz? Kurbanlar, kurbanlar. Elise sabırsız bir tavırla konuşmaya başlamıştı. Konuyu anlamıyorsunuz. Gırtlağınıza kadar borca batmanız şart mı? Gelirinize uygun bir şekilde yaşamayıp lüks bir hayat sürmeye kalkışmanız, koşup borç almanız ve ondan sonra sanki bu para size armağan edilmiş gibi davranmanız. Mantıksızca, aptalca bir davranıştır bu. Madame her zaman adil davranırdı. Borç verir ve zamanı gelince ödenmesini beklerdi. Onun hiç borcu yoktu. Hep dürüst bir şekilde davranırdı. Burada ödenmemiş bir tek fatura bile bulamazsınız. Madamın sert ve acımasız olduğunu söylemekte haksızlık ediyorsunuz. Aslında çok yufka yürekliydi. Yoksullara yardım eder, yardım kurumlarına para verirdi. Kapıcının karısı hastalandığı zaman onu hastane masraflarını yine madam ödedi. Elise sustuğunda öfkesinden yüzü kızarmıştı. Sonra, anlamıyorsunuz diye mırıldandı. Hayır, madamı hiç anlamamışsınız. Forney'e hizmetçinin öfkesinin geçmesini bekledi. Az önce madamın müşterilerinin sonunda borçlarını mutlaka ödediklerini söylediniz. Madamın onları buna mecbur etmek için hangi yola başvurduğunu biliyor musunuz? Elise omuzunu silkti. Ben hiçbir şey bilmiyorum Monsieur, hiçbir şey. Ne var ki madamın kağıtlarını yakacak kadar bir şeyler biliyor musunuz? Ben yalnızca madamın emirlerini yerine getirdim. Madame Gisel bana, bir kazaya uğrarsam veya hastalanır ve evden uzakta bir yerde ölürsem, işimle ilgili kağıtların hepsini yak demişti. Poirot sordu. O kağıtlar aşağıdaki kasada mı duruyordu? Evet efendim, madamın işiyle ilgili kağıtlar. Demek onlar aşağıdaki kasadaydılar. Belçikalı'nın üstelemesi kadının kızarmasına neden olmuştu. Ben madamın emirlerini yerine getirdim. Poirot güldü. Onu biliyorum. Yalnız kağıtlar o kasada değildi, öyle değil mi? Çünkü kasa oldukça eskiye benziyor. Amatör bir hırsız bile onu kolaylıkla açabilir. Aslında kağıtlar başka bir yerdeydi. Belki de madamın yatak odasında. Elise bir an sesini çıkarmadı. Sonra da evet öyle diye cevap verdi. Madam her zaman müşterilerine kağıtların aşağıdaki kasada olduğunu söylerdi. Tabii aslında o kasa göstermelikti. Her şey madamın yatak odasındaydı. Bize yerini gösterir misiniz? Elise ayağa kalktı. İki adam hizmetçinin peşinden gittiler. Yatak odası oldukça büyüktü. Buraya büyük, süslü, püslü, ağır eşyalar konulmuştu. O yüzden insan içeride rahatça dolaşamıyordu. Bir köşede büyük, eski tip bir sandık durmaktaydı. Elise onu açıp içinden ipek astarlı, eski moda bir alpaka elbise çıkardı. Elbisenin iç kısmında büyük bir cep vardı. Kağıtlar bunun içindeydi efendim. Hepsi büyük, üzeri mühürlü bir zarfa konmuştu. Forney'e sert bir sesle bize bundan söz etmediniz dedi. Sizi 3 gün önce sorguya çektiğim zaman bana bunu söylemediniz. Özür dilerim Monsieur, siz bana kasada bulunması gerekli kağıtların nerede olduğunu sordunuz. Ben de size onları yaktım dedim. Bu doğruydu. Kağıtların durduğu yer o kadar önemli değildi. Forney'e başını salladı. Doğru, aslında o kağıtların yakılmaması gerekiyordu Mademoiselle Grandier. Elise somurtkan bir tavırla ben madamın emirlerini yerine getirdim diye terslendi. Forney onu yatıştırmaya çalışarak, biliyorum, biliyorum, uygun gördüğünüz biçimde davrandınız. Şimdi beni iyice dinlemenizi istiyorum Matmazel. Madame Gisel öldürüldü. Onu haklarında tehlikeli bazı şeyler bildiği bir kişi veya kişiler zehirlemiş olabilir. O tehlikeli bilgiler yaktığınız o kağıtlardaydı. Size bir soru soracağım Matmazel, düşünmeden hemen cevap vermeyin. O kağıtlara onları yakmadan önce bir göz atmış olabilirsiniz. Bu garip karşılanacak bir konu değil. Eğer öyle bir şey yapmışsanız hiç kimse sizi ayıplayamaz. Aksine böylece polisin eline işe yarayacak bazı bilgiler geçmiş olur. Katil de bu şekilde yakalanır. Onun için bana açık açık cevap vermekten kaçınmayın. O kağıtları yakmadan önce bir göz attınız mı dedi. Elise kesik kesik soluyordu. Öne doğru eğilerek kelimelere basa basa konuşmaya başladı. Hayır Monsieur, hiçbir şeye bakmadım. Hiçbir şeyi okumadım. O zarfı mühürünü çıkarmadan ateşe attım. Forney'e bir iki dakika kadar hizmetçiyi dikkatle süzdü. Ardından Elise'nin doğruyu söylediği kanısına varıp ümitsiz bir tavırla ''Yazık, dürüst davranmışsınız Matmazel. Yine de bu üzüntü verecek bir durum.'' diye konuştu. ''Çok üzgünüm Monsieur, elimden bir şey gelmiyor.'' Forney'e bir koltuğa oturarak cebinden bir not defteri çıkardı. ''Sizi daha önce sorguya çektiğim zaman bana madamın adlarını bilmediğiniz müşterilerinin af dilendiklerinden söz ettiniz.'' Öyleyse Madame Gisel'in müşterileri hakkında bir fikriniz vardı. İzin verin de anlatayım Monsieur. Madame bana bir tek isim bile söylemiş değil. Zaten benimle işi hakkında hiç konuşmazdı. Ama o da insandı, öyle değil mi? Bazen kendi kendine humurdanıp söylenirdi. Bazen de sanki ben kendisiymişim gibi konuşurdu benimle. Poirot öne doğru eğildi. Bize bir örnek verebilir misiniz? Durun bakayım. Aa evet, örneğin bir mektup gelirdi. Madam bunu açıp okur, sonra da gülerdi. Alay edercesine, ooo Leyri Hazretleri derdi. Ağlayıp inliyorsun şimdi ama ne olursa olsun paramı ödeyeceksin. Veya bana döner, ne budalalar diye bağırırdı. Kendimi garantiye almadan bol bol para verdiğimi sanıyorlar. Bilgi garanti demektir Elise, bilgi kuvvettir. İşte bana böyle şeyler söylerdi. Madamın buraya gelen müşterilerden bazılarını hiç gördünüz mü? Hayır, hemen hemen hiç görmedim Monsieur. Madamın bürosu ilk kattaydı ve müşterilerin çoğu hava karardıktan sonra gelirlerdi. Madame Giselle İngiltere'ye gitmeden önce Paris'te miydi, yoksa başka bir yerde mi? Paris'e bir gün önce akşamüstü dönmüştü. Peki neredeydi? 15 gündür Paris'te değildi. Doyle Le Pinet her Eylül oralara giderdi. Şimdi iyi düşünün Matmazel. Madame size işimize yarayabilecek herhangi bir şey söyledi mi? Herhangi bir şey. Elise bir süre düşündükten sonra başını salladı. Hayır Monsieur, hiçbir şey anımsamıyorum. Yalnızca madamın keyfi yerindeydi, işler iyi gidiyor dedi. Yolculuğu karlı olmuştu. Sonra bana Universal Hava Yollarına telefon etmemi ve ertesi gün için Londra seferine yer ayırtmamı söyledi. Sabah erken kalkan uçak doluydu. Onun üzerine madam 12 uçağı için bilet aldı. Madamın İngiltere'ye gitmesinin amacı neydi? Bunu size söyledi mi? İşi acele miydi? Hayır hayır Monsieur. Madam İngiltere'ye sık sık gider ve çoğunlukla bana bir gün önce haber verirdi. Son akşam müşterilerinden biri gelip madamı gördü mü? Böyle bir müşterinin geldiğini sanıyorum Monsieur. Yine de pek emin değilim. Belki bunu kapıcı George daha iyi bilir. Madam bana bu konuda hiçbir şey söylemedi. Fournier cebinden birkaç resim çıkardı. Tanıklar mahkemeden çıkarken uzaktan çekilmişti. Bu fotoğraflardaki kişileri tanıyabilecek misiniz acaba Matmazel? Elise resimleri alarak teker teker baktı. Sonra da başını sallayarak hayır Monsieur dedi. Öyleyse bir de George'la konuşalım. Evet ama korkarım George'un gözleri pek sağlam değildir. Çok yazık. Fournier ayağa kalktı. Artık gidelim. Tabii söylemeyi unuttuğunuz hiçbir şey yoksa Matmazel. Ben ne olabilir ki? Elise endişelenmişti. Pekala, demek hiçbir şey yok. Gelin Monsieur Poirot. Pardon, bir şey mi arıyordunuz? Gerçekten Poirot sanki bir şey arıyormuş gibi odada dalgın dalgın dolaşmaya başlamıştı. Evet doğru, göremediğim bir şey arıyorum. Neymiş o? Fotoğraflar, Madame Giselle'in ailesinin, akrabalarının resimlerini. Elise, madamın ailesi yoktu diye başını salladı. Hayatta yapayalnızdı. Poirot çabucak, bir kızı vardı ya dedi. Evet doğru, kızı vardı. Elise içini çekti. Poirot ısrarla, kızının hiç resmi yok mu? Monsieur, durumu anlamıyorsunuz. Madamın bir kızı vardı, evet. Ama yıllar önceydi bu. Yani madamın kızını ta bebekliğinden beri bir daha gördüğünü sanmıyorum. Fournier sert bir sesle sordu. Ne demek bu? Elise, ne demek olduğunu ben de bilmiyorum Monsieur. Zannedersem her şey madam çok gençken olup bitmiş. Duyduğuma göre Madame Giselle o günlerde çok güzel ve parasızmış. O sıralar belki evliydi, belki de değil. Açıkçası ben evlenmiş olduğunu sanmıyorum. Herhalde çocuğu birinin yanına bırakıp ona kızına bakması için para verdi. Veya herhangi bir şekilde anlaştılar. Sonra madam çiçeğe tutuldu. Az kalsın ölüyordu. İyileştiği zamansa o eski güzelliği kalmadığı gibi artık aşka ve gençlik çılgınlıklarına hayatında yer yoktu. İşte madam o zaman iş kadını oldu. Ama parasını kızına bıraktı değil mi? Elise tabii diye cevap verdi. En doğrusu da buydu. İnsan servetini kendi kanından olan birine bırakmayıp da kime bırakacak? O madamın öz kızıydı. Ayrıca Madame Giselle'in arkadaşları dostları yoktu. Her zaman yalnız yaşardı. Hayatta tek amacı para kazanmak ve zengin olmaktı. Çok az para harcardı. Öyle lüks düşkünlüğü de yoktu. Size para bıraktığını biliyor muydunuz? Tabii bundan haberim vardı. Madam bana karşı hep cömert davranırdı. Aylığımdan başka bana her yıl ayrı para verirdi. Ona daima derin bir minnet duydum. Fournier, pekala dedi. Artık gidip aşağıda George'la bir iki kelime konuşalım. Poirot mırıldandı. Ben bir iki dakika sonra gelirim. Nasıl isterseniz. Fournier çıktı. Poirot odada bir kere daha dolaştı. Sonra bir koltuğa oturarak gözlerini Elise'ye dikti. Onun ısrarlı bakışları yüzünden Fransız kadın sıkıntılı sıkıntılı kımıldamaya başladı. Öğrenmek istediğiniz başka bir şey var mı? Poirot, Matmazel Grandier dedi. Hanımınızı kimin öldürdüğünü biliyor musunuz? Hayır Monsieur, Tanrı'nın huzurunda yemin ederim ki bilmiyorum. Kadın içtenlikle konuşmuştu. Poirot ona dikkatle baktıktan sonra başını eğdi. Pekala, bunu kabul ediyorum. Ancak bilmek ayrı, kuşkulanmak ayrıdır. Sizce bu işi kim yapmış olabilir? Bu konuda en ufak bir bilgim bile yok Monsieur. Bunu polise de söyledim. Ona başka bir şey, bana daha başka bir şey söyleyebilirsiniz. Ne demek istiyorsunuz Monsieur? Böyle bir şeyin için yapayım. Çünkü polise bilgi vermekle özel bir kişiye açılmak arasında büyük fark vardır. Elise evet diye itiraf etti. Bu doğru. Yüzünde kararsızlığını belirten bir anlam belirdi. Derin derin düşünüyordu. Poirot öne doğru eğilip konuşmaya başladı. Size bir şey söyleyeyim mi Matmazel Grandier? Ben mesleğim gereği anlatılanlara hiçbir zaman inanmam. Yani kanıtlanmayan hiçbir şeye inanmam demek istiyorum. Önce şu adamdan sonra da şu kadından kuşkulanmam. Herkesten kuşkulanırım. Bir suçla ilgisi olan herkes bence suçludur. Ancak suçsuzlukları kanıtlandıktan sonra onların suçsuz olduklarını kabul ederim. Elise Grandier öfkeyle kaşlarını çattı. Yani benim madamı öldürdüğümden kuşkulandığınızı mı söylemek istiyorsunuz? İşte bu biraz fazla. İnanılmayacak kadar kötü bir düşünce bu. İri göğsü kabarıp kabarıp iniyordu. Poirot hayır dedi. Madamı öldürmediğinizi biliyorum. Madamın katili o uçaktaydı. Onun için katil siz değilsiniz. Tabii bir suç ortağınız olabilir. Cinayetten önce madamın yolculuğu hakkında birine bilgi vermiş olabilirsiniz. Böyle bir şey yapmadım. Yemin ederim ki yapmadım. Poirot bir süre sessizce hizmetçiyi süzdü. Sonra da başını salladı. Size inanıyorum ama buna rağmen sakladığınız bir şey var. Evet, evet var. Beni dinleyin, size bir şey söyleyeceğim. Her cinayet olayında insan tanıkları sorguya çekerken mutlaka böyle bir şeyle karşılaşır. Herkes bir şey saklamaya kalkar. Bazen, hatta çoğunlukla bu zararsız, hatta cinayetle hiçbir ilgisi olmayan bir şeydir. Dediğim gibi tanıkların sakladığı bir şeyler mutlaka vardır. İşte şimdi siz de aynı durumdasınız. Saklamayın. Ben Hercule Poirot'um ve böyle şeyleri hemen sezerim. Az önce arkadaşım Monsieur Fournier size başka bir şey olup olmadığını sorduğu zaman bir an kaygılandığınızı gördüm. Kaçamaklı cevap verdiniz. Biraz önce ben de size polise söyleyemeyeceğiniz bir şeyi bana açıklayabileceğinizden söz ettiğim zaman uzun uzun düşündünüz. O halde böyle bir şey gerçekten var. Bunun ne olduğunu anlamak istiyorum. Önemli bir şey değil. Belki, belki ama yine de bunun ne olduğunu bana söylemez misiniz? Hizmetçi duraklayınca ekledi. Benim polis olmadığımı unutmayın. Bu doğru. Elise Grandier kısa bir duraksamadan sonra devam etti. Monsieur güç durumdayım. Madam benim ne yapmamı isterdi işte bunu bilemiyorum. Çift kafa tekten iyidir diye bir söz vardır. Benim düşüncemi almak istemez misiniz? Bu sorunu birlikte inceleyelim. Kadın hala kararsızca Poirot'a bakıyordu. Belçikalı gülümsedi. İyi bir bekçisiniz Elise. Bu konunun hanımınıza olan bağlılık duygunuzla ilgisi var anlaşılan. Bu çok doğru Monsieur. Madam her zaman bana güvenirdi. Onun yanına girdiğim günden beri ona büyük bir bağlılıkla hizmet ettim. Madama size yaptığı bir iyilikten dolayı minnet duyuyordunuz değil mi? Çok zekisiniz Monsieur. Doğru. Bunu açıklamaktan kaçınmıyorum. Gençliğimde aldatıldım Monsieur. Biriktirdiğim paralar çalındı ve üstelik bir de çocuğum oldu. Madam bana çok iyi davrandı. Çocuğumun çiftçilik yapan bir çift tarafından büyütülmesini sağladı. İyi bir çiftlikti orası. Karı koca da çok dürüsttüler. Madam işte o sırada bana kendisinin de bir anne olduğunu söyledi. Madam size çocuğunun yaşını söyledi mi? Onun hakkında etraflıca bilgi verdi mi? Hayır Monsieur. Hayatının o kısmı çok gerilerde kalmış gibi konuştu. Böylesi daha iyi dedi. Kızıma bakılıyor. Ona bir iş veya meslek öğretilecek. Ayrıca ben öldüğüm zaman servetim kendine kalacak. Size kızı veya onun babası hakkında başka bir şey söylemedi mi? Hayır Monsieur ama bu konuda bir fikrim var. Lütfen konuşun Elise. Tabii benimki yalnızca bir varsayım. Olsun olsun. Bana madamın çocuğunun babası bir İngilizmiş gibi geliyor. Böyle düşünmenize ne sebep oldu? Kesin bir şey söyleyemem ama madam İngilizlerden söz ederken sesi çok acılaşırdı. Ayrıca iş ilişkilerinde İngilizlerin eline düşmeleri ona zevk verirdi. Dediğim gibi benimki yalnızca bir varsayım. Ama bu önemli olabilir. Ya sizin çocuğunuz Elise kız mıydı yoksa erkek mi? Kızdı Monsieur. Ne yazık ki öldü. 5 yıl önce öldü. Ya inanın çok üzüldüm. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Poirot şimdi Elise dedi. Şimdiye dek söylemekten kaçındığınız şeyin ne olduğunu bana anlatın. Elise ayağa kalkıp odadan çıktı. Bir dakika sonra döndüğünde elinde siyah kaplı eski bir not defteri vardı. Bu küçük defter madamındı. Tam İngiltere'ye hareket edeceği sırada defteri bulamadı. Aradı ama ben defteri o gittikten sonra buldum. Yatağının yanına düşmüş. Madam dönünceye kadar saklamak için defteri kendi odama götürdüm. Madam Gisel'in ölümünü duyar duymaz kağıtları yaktım. Gel gelelim defteri ne yapacağımı bilmiyordum. Çünkü madam bana bu konuda emir vermemişti. Madamın öldüğünü ne zaman duydunuz? Elise bir an duraksadı. Poirot, bu haberi polisten aldınız değil mi diye konuştu. Buraya odaları aramaya geldiler ve kasanın boş olduğunu gördüler. Siz onlara kağıtları yaktığınızı söylediniz. Aslında bu işi onlar gittikten sonra yaptınız öyle değil mi? Elise itiraf etti. Evet öyle Monsieur. Onlar kasaya bakarlarken mühürlü zarfı sandıktan aldım. Evet onlara kağıtların yanmış olduğunu söyledim. Aslında bir bakıma doğruydu. Kağıtları ilk fırsatta yaktım. Madamın emirlerini yerine getirmem gerekiyordu. Ne güç durumda olduğumu anlıyorsunuz değil mi? Yaptığımı polise açıklayacak mısınız? Eğer açıklarsanız benim için çok kötü olur. Matmazel, iyi niyetle hareket ettiğinizden eminim. Ama buna rağmen kağıtlar yakılmasaydı çok daha iyi olurdu. Olan olmuş artık. Bunun için üzülmek yersiz. Kağıtların yandığı saati Monsieur Fournier'e açıklamamanın yararı yok. Şimdi bakalım bu küçük defterin içinde bize yardımı dokunacak bir şeyler var mı? Elise başını salladı. Olduğunu sanmıyorum Monsieur. Bu madamın bazı şeyleri unutmaması için kullandığı bir defterdi. İçinde yalnızca numaralar var. Dosyalar ve belgeler olmadıkça bu defter hiçbir işe yaramaz sanırım. Defteri istemeye istemeye Poirot'a uzattı. Belçikalı bunu alarak sayfaları çevirmeye başladı. Bunlara eğri bir yazıyla bir şeyler karalanmıştı. Hepsi birbirine benziyordu. Bir numara ve kısa bir açıklama. CX-265 Banker Simmet. GF, Fransız Meclis Üyesi Kaçakçılık. Defterde böyle 20 kadar kayıt vardı. En sona da kurşun kalemle birkaç satır yazılmıştı. Le Pinet, Pazartesi, Kumarhane, 10.30, Savay Oteli, Saat 5, ABC, Filet Sokağı, Saat 11. Bunlardan hiçbiri tam sayılmazdı. Madame Gisel'in bu defteri gerçekten bazı şeyleri unutmaması için kullandığı anlaşılıyordu. Elise endişeyle Poirot'a bakıyordu. O yazıların hiçbir anlamı yok Monsieur. Veya bana öyle geliyor. Tabii o sözlerin hepsinin madam için bir anlamı vardı. Belçikalı defteri kapayarak cebine attı. Bu size yararlı olabilir Matmazel. Defteri bana vermekle akıllılık ettiniz. Bu yüzden vicdan azabı çekmeniz yersiz olur. Çünkü madam Gisel size bu defteri yakmanızı söylememiş. Elise'nin yüzü biraz aydınlandı. Bu doğru. Bu konuda size bir emir verilmediği için defteri polise göstermenizde bir sakınca yok. Ben işin bu tarafını hallederim. Böylece Monsieur Fournier de defteri daha önce ona vermediğiniz için size kızmaz. Çok iyisiniz Monsieur. Poirot ayağa kalktı. Artık Monsieur Fournier'in yanına gideyim. Ha, aklıma gelmişken. Madame Gisel için uçakta yer ayırtacağınız zaman havaalanına mı telefon ettiniz yoksa hava şirketine mi? Universal Hava Şirketi'ne telefon ettim Monsieur. Şirket Kapukines Bulvarı'nda değil mi? Evet efendim, Kapukines Bulvarı'nda. Belçikalı kendi defterine bir iki şey yazdı. Sonra hizmetçiye dostça bir tavırla selam vererek dışarı çıktı. Fournier ihtiyar kapıcı George'la konuşmaya dalmıştı. Dedektifin öfkeli ve sinirli bir hali vardı. Kapıcı o kalın ve boğuk sesiyle "Polisten de böyle bir şey beklenir işte" diye homurdanıyordu. İnsana gelir gelmez aynı soruyu sorarlar. Ellerine ne geçeceğini sanırlar, onu da bilmezsin. İnsanın sonunda doğruyu söylemekten vazgeçeceğini ve yalan uydurmaya başlayacağını mı umarlar? Uygun yalanlar tabii, polislerin işine gelecek palavralar. Ben yalan değil, gerçeği istiyorum. İyi ya, ben de size gerçeği söylüyorum. Evet, madamın İngiltere'ye hareketinden bir gece önce buraya bir kadın geldi. Bana bir takım fotoğraflar gösterdiniz ve kadının resminin onların arasında olup olmadığını sordunuz. Ben de size başından beri söylediğim şeyi tekrarladım. Gözlerim bozuk benim. Kadın geldiği sırada ortalık karardığı için onu iyice göremedim. Şimdi onu karşıma getirseniz yine de tanıyamam herhalde. İşte bunu size dördüncü veya beşinci kez söyleyişim. Kadının uzun mu, kısa mı, sarışın mı, esmer mi olduğunu bile anımsamıyorsun öyle mi? İnanılacak şey mi bu? Fournier öfke ve alayla konuşmuştu. Öyleyse inanmayın, bana vız gelir. Polisle uğraşmak hiç hoş değil. Bu hale düştüğüm için utanıyorum. Madam uçakta öldürülmemiş olsaydı mutlaka buraya gelip bu işi benim ihtiyar George'un yaptığını iddiaya kalkışacaktınız. Polisler böyledir işte. Fournier öfkesini yenemeyerek bir şeyler söylemek üzereydi ki Poirot çabucak arkadaşının koluna girdi. Gelin Monami, midem zil çalıyor. Basit ama nefis bir yemek yiyelim. Fournier saatine bir göz attı. Haklısınız, saat bir olmuş. Bu hayvanla konuşurken ateş saçan gözlerle George'a baktı. Poirot yaşlı adama cesaret aşılamak istermiş gibi gülümsedi. Madame Gisel'e gelen isimsiz kadının ne uzun ne kısa, ne esmer ne sarışın, ne zayıf ne şişman olduğu anlaşılıyor. Yine de size şunu söyleyebilirsiniz sanırım. Kadın şık mıydı? Şık mı? George şaşalamıştı. Belçikalı, istediğim cevabı aldım diye mırıldandı. Kadın şıkmış. Bence dostum ona mayo da çok yakışırdı. George hayretle ona baktı. Mayoyla mı? Mayoyla daha da nefis durur. Sen de aynı fikirde değil misin dostum? Şuraya bir bak. Londra'da dergiden kestiği resmi yaşlı kapıcıya uzattı. Kısa bir sessizlik olmuş, George hafifçe irkilmişti. Poirot sordu. Benimle aynı kanıdasın değil mi? Yaşlı adam resmi geri verdi. İkisi de hayatından memnun. Kadınınki de mayodan başka her şeye benziyor. Çıplak gezseymiş daha iyi olurmuş. Belçikalı ah diye içini çekti. Bunun nedeni son zamanlarda güneşin vücudumuza çok yararlı olduğunu öğrenmemiz. Böyle bir savda işimize geliyor tabii. George boğuk bir kahkaha attı. Poirot'la Fournier'e güneşli sokağa çıktılar. Belçikalı yemekte arkadaşına Madame Gisel'in defterinden söz ederek bunu ona uzattı. Fournier oldukça heyecanlıydı. Ama Elise'ye kızmıştı. Poirot karşı çıktı. Normal bir şey bu. Çok normal. Böyle insanlar polis sözünden bile korkarlar. Başlarına türlü şey geleceğini düşünürler. Her ülkede böyledir bu. Fournier başını salladı. Onun için bu konuda sizin gibi insanlar daha çok başarıya ulaşırlar. Özel dedektifler polislere oranla tanıklardan daha fazla şey öğrenebilirler. Oysa diğer taraftan bizim de kayıtlarımız, parmak izlerimiz ve koskocaman bir organizasyonumuz vardır. Poirot gülümsedi. Onun için dostça el ele çalışalım. Fournier siyah defterin sayfalarını çevirmeye başlamıştı. Sonra kendi defterini çıkararak not aldı. Size bunu başından sonuna kadar okudunuz değil mi Poirot? Hayır, yalnızca bir göz attım izninizle. Belçikalı defteri Fournier'den alarak sayfaları çabucak karıştırdı. Sonra da bunu masaya bıraktı. İki adam bir an göz göze geldiler. Fournier, bazı kayıtlar diye söze başladı. Poirot 5 dedi. Evet 5, defterden okudu. CT-52 İngiliz leydisi, kocası. RT-362 doktor, Harley sokağı. MR-24 sahte antikalar. XVB-724 İngiliz, zimmete para. GF-45 cinayete teşebbüs İngiliz. Poirot bağırdı. Harika dostum, kafalarımız aynı şekilde çalışıyor. O küçük defterdeki kayıtlardan yalnızca bu beşi uçaktaki yolculara uyuyor. Şimdi bunları teker teker inceleyelim. Fransız, İngiliz leydisi, kocası dedi. Bu Kontes Horbury olabilir. Bildiğime göre kadın müthiş kumarbazmış. Onun Gisel'den borç para alma olasılığı kuvvetli. Gisel'in müşterilerinin çoğu zaten o tip kadınlardı. Kocası kelimesinin iki anlamı olabilir. Ya Gisel Kontes'in borçlarını kocasının ödeyeceğini umuyordu ya da kadının elinde bir silah vardı. Bildiği bir sır. Kontes'i bildiklerini kocasına açıklamakla tehdit ediyordu. Poirot başını salladı. Tamam, bu iki şıktan biri olabilir. Ben daha çok ikincisinin üzerinde duruyorum. Çünkü Gisel'i yolculuğa çıkmadan önce son gece gören kadının Kontes Horbury olduğundan eminim. Demek siz de öyle düşünüyorsunuz. Evet, siz de aynı fikirdesiniz tabii. Bizim yaşlı kapıcının şövalyece tarafları var anlaşılan. Gisel'e gelen kadını anımsamamakta ısrar edişi çok anlamlı. Kontes'in mayolu resmini görünce hafifçe irkildi. Evet, o gece Gisel'e giden Kontes Horbury'ydi. Fournier ağır ağır, demek ki Kontes Gisel'in peşinden kalkıp Lupinet'ten Paris'e geldi. Kadının durumunun çok ciddi ve ümitsiz olduğu anlaşılıyor. Evet, öyle sanırım. Fournier merakla Belçikalı'ya baktı. Yine de bu varsayımlarınıza uymuyor, öyle değil mi? Dostum, size açıkça söylüyorum, elimde gerçek olduğuna inandığım bir kanıt var. Yanlış birini gösteren doğru bir ipucu. Ama gerisi karanlık. İpucum yanlış olamaz ancak. Fournier, bunun ne olduğunu bana söyleyemez misiniz dedi. Hayır, çünkü yanılıyor olabilirim. Evet, tümüyle yanılıyor olabilirim. O zaman sizi de yanıltırım. Hayır, bırakın ikimiz de kendi düşüncelerimize göre hareket edelim. Şimdi küçük defterdeki ikinci satıra bakalım. Fournier okudu. RT-362 Doktor, Harley Sokağı. Bu ipucu da Doktor Bryant'ı işaret ediyor olabilir. Elimizde fazla bir şey olmasa da bu ipucunu izlemek gerek. Bu iş müfettiş Jap'e düşüyor tabii. Poirot güldü. Bana da. Sonunda ben de bu işe burnumu sokmuş bulunuyorum. Fournier okumaya devam etti. MR-24 sahte antikalar. Pek uzak bir olasılık. Yani bu kayıt Dupont'larla ilgili belki. Ama doğrusu pek inanamıyorum. Monsieur Dupont dünya çapında ünü olan bir arkeolog. Dürüstlüğüyle tanınıyor. Poirot, böyle bir şey onun işini kolaylaştırır tabii diye cevap verdi. Bildiğiniz gibi en usta dolandırıcılar başlangıçta herkesin hayranlığını uyandıran dürüstlüğüyle tanınmış kimselerdir. Fransız içini çekti. Doğru, çok doğru. Poirot ekledi. Temiz, şöhret bir dolandırıcının en büyük yardımcısıdır. Evet, ilginç bir düşünce. Neyse, devam edelim dostum. XVB-724 biraz karışık. İngiliz, zimmete para. Poirot onayladı. Doğru, bize fazla yardımı dokunacak bir şey değil bu. Parayı kimler zimmetine geçirir? Avukatlar, bankerler. Kendine para emanet edilen herhangi bir kimse. Bu insan bir doktor, bir dişçi veya bir yazar olamaz. Geriye Bay James Ryder kalıyor. Belki adam zimmetine para geçirdi. Sonra bunu örtmek için Gisel'den borç aldı. Son kayda gelince GF-45 cinayete teşebbüs İngiliz. Burada alan çok geniş. Yazar, dişçi, doktor, iş adamı, garson, kuaför, soylu bir kadın. Bunlardan herhangi biri GF-45 olabilir. Yalnızca Dupont'lar Fransız oldukları için bu listeye girmiyorlar. Belçikalı elini sallayarak garsonu çağırdı ve hesabı istedi. Şimdi nereye gideceğiz dostum? Surete'ye, bana bir haber gelmiş olabilir. Surete binasında Fournier kendi odasına giderken Poirot da eski dostu Monsieur Gilles'le konuşmaya daldı. Bizim Fournier tam size göre bir polis Monsieur Poirot. Yeni düşüncelerin yanlısı, suçluların psikolojileri üzerinde durulması gerektiğine inanıyor. Herhalde bu hoşunuza gider. Tabii, tabii. Fournier İngilizleri iyi tanır. Onu bu yüzden Londra'ya yolladık. O olay da oldukça ilginç. Monsieur Poirot. Madame Gisel tanınan bir kadındı. Öldürülüşü de bir garip. Yerlilerin yaptığı bir borudan fırlatılan zehirli bir diken. Allah Allah, böyle bir şey olabilir mi? Poirot bağırdı. Gerçekten öyle, gerçekten. İşin can alacak noktasına parmağınızı bastınız. Ah işte Fournier de geldi. Galiba yeni haberler var. Melankolik yüzlü Fournier çok heyecanlı ve sevinçliydi. Evet evet, Zeropoulos adlı bir antikacı cinayetten 3 gün önce birine bir yerli borusu ve 3 diken satmış olduğunu bildirmiş. Şimdi şefine doğru dönerek selam verdi. Gidip o adamla konuşacağım. Gilles, tabii tabii dedi. Monsieur Poirot da seninle gelecek mi? Belçikalı, izin verirseniz diye gülümsedi. Bu haber çok ilginç, çok. Zeropoulos'un dükkanı Saint Honoré sokağındaydı. Oldukça lüks bir antikacıydı orası. Yani yarım milyonluk bir vazoya 1 milyon vereceğiniz bir yer. Monsieur Zeropoulos küçük, parlak siyah gözlü, kısa boylu, şişman bir Rum'du. Bir hayli gevezeydi de. Beyler, demek polistensiniz. Çok memnun oldum, çok. Lütfen benim odama gelir misiniz? Evet, boruyla dikenleri ben sattım. Güney Amerika'dan gelme şeylerdi. Ben her şeyi satarım beyler, anlıyorsunuz değil mi? Tabii özel bir alanım var, İran eşyaları. Monsieur Dupont ünlü. Monsieur Dupont bu konuda bana tanıklık edebilir. Zaman zaman gelip koleksiyonuma bakar. Yeni neler aldığımı sorar. Kuşkulandığım parçalar hakkında bana düşüncesini söyler. Ne adamdır o, ne adam. O bilgi, o anlayış, o hassaslık. Biliyorum, konumuzun dışına çıkıyorum. Benim bir koleksiyonum var. Onun dışında pek işe yaramaz şeyler sattığım olur. Örneğin Güney Denizlerinden, Hindistan'dan, Japonya'dan, Borneo'dan gelmiş bir takım eşyalar. Neyse, bunların belirli bir fiyatı yoktur. Biri böyle bir parçayla ilgilenirse kafamdan bir hesap yapar ve belli bir para isterim. Tabii sonunda bana istediğimin yarısını verirler. Ama şunu da itiraf edeyim, o zaman bile yine oldukça kar etmiş sayılırım. Ne yalan söyleyeyim, o eşyaları ben çoğunlukla denizcilerden ucuza kapatırım. Zeropoulos derin bir soluk alırken hayatından çok memnun olduğu anlaşılıyordu. O boruyla dikenler uzun zamandan beri buradaydı. Belki 2 yıldan beri. Şuradaki tepside tahta tanrı heykelleriyle kızıl derili başlığının yanında duruyordu. Kimse onların farkına bile varmamıştı. Sonra geçen gün bir Amerikalı geldi ve bana boruyla dikenlerin ne olduğunu sordu. Fournier çabucak, bir Amerikalı mı dedi. Evet evet, adam halis Amerikalıydı ama hoşlanılacak Amerikalılardan değildi. Dünyadan haberi olmayan, eve dönünce komşularına göstermek için ilgi çekici bir şey arayan bir tip. Önceleri Mısır'a gidip Çekoslovakya'da yapılmış boncuklardan antikadır diye bol bol alırlar. Neyse, ben onu hemen şöyle bir tarttım. Sonra da bazı yerli kabilelerin o boruyla zehirli diken fırlattıklarını anlattım. Zehirin öldürücü olduğunu söyledim. Böyle şeyler her zaman bulunmaz dedim. Ender satılır böyle şeyler. Fiyatı sordu, şöyle ortalama bir şey söyledim ve pazarlığın başlamasını bekledim. Ama adam hemen çıkarıp parayı verdi. İşte o zaman aptallaştım. Yazık, daha fazla para isteyebilirmişim. Boruyla dikenleri paket ederek kendisine verdim. Böylece alışveriş sona ermiş oldu. Sonra gazetelerde o tuhaf cinayeti okuyunca düşünmeye başladım. Ardından polise haber verdim. Fournier kibarca, çok teşekkür ederiz Monsieur Zeropoulos diye konuştu. O boruyla dikenleri görseniz tanır mısınız? Tabii şu sıra İngiltere'de ama boruyla dikeni size göstereceğiz. Antikacı elleriyle işaret etti. Boru şu uzunluktaydı, kalınlığı da, şu dolma kalemim kadardı. Rengi açıktı, pakette 4 diken vardı. Uzun, sivri dikenler. Uçlarının rengi biraz soluktu. Arkalarına ise kırmızı floş bağlanmıştı. Poirot çabucak sordu, kırmızı floş mu? Evet, biraz solmuştu. Forney'e merakla, garip, dikenlerden birinin ucuna sarı ve siyah floş bağlı olmadığından emin misiniz? Sarı ve siyah mı? Olamaz monsieur. Antikacı kesin bir tavırla başını salladı. Fransız Poirot'a baktı. Belçikalı'nın yüzünde memnun bir gülümseme vardı. Forney'e bunun nedeni nedir diye düşündü. Poirot, Zeropoulos'un yalan söylediğine mi karar verdi? Yoksa sebep bambaşka bir şey mi? Sonra antikacıya döndü. Belki de sizin sattığınız boruyla dikenlerin bu cinayetle hiçbir ilgisi yok. Ancak 50'de bir ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Buna rağmen Amerikalıyı bana tarif etmenizi istiyorum. Zeropoulos ellerini açtı. İşte sıradan bir Amerikalıydı. Hani sesi burnundan çıkan Amerikalılardan. Fransızca bilmiyordu ve tabii durmadan jiklet çiğniyordu. Bağa çerçeveli gözlük takmıştı. Uzun boylu ve fazla yaşlı değildi. Esmer miydi, sarışın mıydı? Bilmiyorum, başında şapkası vardı. Onu bir daha görseniz tanırsınız değil mi? Antikacı bundan pek emin değildi. Bilmiyorum, buraya bir sürü Amerikalı gelip gidiyor. Adamın öyle dikkati çekecek bir özelliği yoktu açıkçası. Forney'e Zeropoulos'a uçaktaki yolcuların resimlerini gösterdi. Ama antikacı Amerikalı'nın onların arasında olduğunu sanmıyordu. Dükkandan çıkınca Forney'e herhalde yanlış bir iz dedi. Poirot başını salladı. Evet, olabilir, ancak sanmıyorum. Antikacının kullandığı etiketlerin boyu çubuktaki yırtık kağıda uyuyor. Zeropoulos'un anlattığı hikayenin ve söylediği bir iki sözün ilginç bazı yanları var. Şimdi bu yanlış ipucundan sonra bir başkasının peşine takılalım mı? Nereye gideceğiz? Kapuknes bulvarına. Kapuknes bulvarı orada.